Ayrım 12.
Nitekim Selahaddin Hilav da Marx Rus devletini 30 yıl boyunca kıyasıya eleştirmiştir diye yazmaktadır. Marx'ın eleştirdiği Türkler olmadığı gibi Rus halkı da değildir kuşkusuz. Gerici, saldırgan imparatorluklardır. Çarlık Rusyasıdır, Çarlık yönetimidir. Öyle ki Karl Marx Türkçe bile öğrenmiş. Burada hemen şunu belirtmek isteriz ki Marx bu yazılarının neredeyse tamamında Çarlık Rusyası ile Osmanlı İmparatorluğu'nun ilişkilerini konu edindiği halde ilginçtir, gelenekleri ve kurumları, özleri ve durumları bakımından birbirinin benzeri bu iki doğulu Asyai imparatorluğa gene de aynı kefede düşünmemiştir kesinlikle. Hatta tam karşıtı Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması için giriştiği bir takım gizli oyunlardan dolayı hem Çarlık Rusyası'nı hem de Çarlık Rusyası'nın bu politikasını görmezden gelip sessiz kalan batılı ülkelerin bu tutumlarını şiddetle eleştirmiştir. Örneğin yukarıda da andığımız Türk Meselesi adlı yazısında yüzlerce Rus casusu Türkiye'yi dolaşıyor ve Rum Hristiyanlarının dikkatini Ortodoks hükümdarın, tabii şefin, kurtarıcının üzerine çekiyordu. 1809 Sırp ayaklanması ve 1821 Yunan isyanı az çok Rus parası ve nüfusu ile kışkırtılmış hareketlerdi. Ve Türk paşalarının merkezi idareye karşı isyan bayrağını açtığı her yerde Rus entrikaları işe karışmış bulunuyor ve Rus parası rol oynuyordu. Ne var ki Sırbistan'da ayaklanmayı kışkırtan, Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasına yardım eden, Eflak ve Buda'nın zorla koruyucusu olan ve Ermenistan'ın bir kısmını ilhak eden Rusya, bütün bu işleri Avrupa'nın statükosunun korunması uğruna yaptığı için bunlar olup biterken İngilizlerle Fransızlar parmaklarını bile kımıldatmamışlardır diye yazmaktadır. Çünkü bizce hiç kuşku yok ki Marx da Engels de Türklerin toplumsal ve ekonomik yapısının kapitalist batılı toplumlarınkinden çok farklı olduğunu daha o yıllarda görmüşlerdir. Örneğin Marx dilimizde Türkiye'de Milliyetler başlığıyla yayımlanmış 7 Nisan 1853 gününün New York Tribünü'nde çıkan yazısında Türkleri Türkiye'nin yönetici sınıfı olarak görmek güçtür. Çünkü Türkiye'de çeşitli toplumsal sınıfların arasındaki ilişkiler, çeşitli ırkların arasındaki ilişkilerden daha az karışık değildir. Türk şartlara ve bulunduğu yere göre işçi, ekici, küçük çiftçi veya hala derebeylik düzeninin en alt ve en barbar aşamasındaki feodal toprak sahibi memur ya da askerdir. Ama en alt toplumsal tabakadaki Türk de imtiyazlı bir dinin ve milletin mensubudur. En yüksek mevkideki Hristiyan en aşağı dereceden bir Müslümanla karşılaşsa ona boyun eğmek zorundadır. Bosna Hersek'te Slav kökenli asilzadeler İslam dinini kabul etmişler ama halk Hristiyan olarak kalmıştır. Bundan dolayı Bosna Hersek bölgesinde de hakim sınıf ve hakim din birbirine karışmıştır diye yazmıştır. Gene Engels'e yazdığı 2 Haziran 1853 tarihli mektubunda da sözü Francis Bernier'in 18. yüzyılda çıkmış Büyük Moğol İmparatorluğu'nun topraklarını anlatan Geziler adlı kitabına getirerek Türkiye, İran ve Hindistan için Bernier toprakta özel mülkiyetin olmamasını tüm Doğu olaylarının kökeni saymakta haklı. Doğu cennetinin gerçek anahtarı işte burada demektedir. Engels de Marx'a yazdığı 6 Haziran 1853 tarihli mektubunda toprakta özel mülkiyetin olmaması gerçekten de bütün Doğu'nun anahtarı. Politik ve dini tarihi burada yatıyor diyerek bu görüşe katıldığını belirtmekte, ardından da ama nasıl oluyor da doğulular derebeylik şekliyle bile olsa toprak mülkiyeti aşamasına gelemiyorlar diye sormaktadır. Riyazanov'un verdiği bilgiye göre Engels daha sonra da 1890'da Neue Zeit'te çıkan bir incelemesinde gerçekten de tıpkı bütün öteki Doğu egemenlikleri gibi Türk egemenliği de kapitalist bir toplumla uzlaştırılamayacak bir şeydir. Çünkü elde edilen artık değeri zorba valilerin ve gözü doymaz paşaların pençesinden kurtarmak imkansızdır. Burada burjuva mülkiyet anlayışının ilk temel şartını yani tüccarın ve malının, mülkiyet hakkının emniyet altında bulunması halini görmüyoruz diye yazmıştır. Nitekim Selahaddin Hilal da ön sözde Marx'ın genel olarak Doğu'da ve özel olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda adını açıkça söylememekle birlikte derebeylik düzeninden farklı bir düzenin bulunduğunu düşündüğü belli diye yazmaktadır. Marksologların belirttiklerine göre de zaten Marx bu farklılığı daha 1855-1859 yılları arasında yazmış olduğu tahmin edilen Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie adlı çalışmasının Formen der Kapitalist Produktion Worken, Kapitalizm Öncesi Üretim Biçimleri başlıklı bölümünde Asya tipi üretim biçimi olarak adlandırmış ve bu kavramı hayatının sonuna kadar da kullanmıştır. Marx'a göre hepsi de ilkel toplumun parçalanmasından sonra ortaya çıkan üç türlü mülkiyet şekli vardır ve bu mülkiyet şekillerinin her birisi bir sınıflı toplum tipine tekabül etmektedir. İlginçtir gene Selahattin Hilal'ın yukarıda andığımız ön sözde verdiği bilgilere göre Marx doğulu toplumların bu farklı yapılarını daha iyi kavrayabilmek için hayatının son yıllarında Rusça'nın yanı sıra Türkçe'de öğrenmiştir. Görüldüğü gibi Marx'ın Türk düşmanı olduğunu söyleyebilmek galiba gerçekten olanaksızdır. Ünlü Atatürk tartışması. Marx Türkçe'yi acaba Osmanlı belgelerini de okuyup inceleyecek denli öğrenebilmiş midir gerçekten? Doğrusu Hilav'ın yazısında bu konuda başka bir bilgi verilmemektedir. Ayrıca herhangi bir kaynakta gösterilmemiştir. Bu yüzden Marx'ın Türkçe'yi ne derece bildiği ola ki tartışılabilir bir olgudur. Ama Doğu toplumlarının kapitalist Batı toplumlarından çok farklı bir yapıya sahip olduğu gerçeğini ilk keşfeden ve üzerinde ciddiyetle duran bilim adamının Marx olduğu konusunda ise kuşku duymak bile olanaksızdır galiba. Fakat ne var ki öte yandan da Marx'ın doğulu toplumlarla ilgili görüşlerine, varsayımlarına, savlarına katılma konusunda aynı şeyleri söyleyebilmek ise doğrusu oldukça zordur. Çünkü Marx'ın gerek toplumsavı gerekse Asya tipi üretim tarzı Atüt kuramı daha ilk günden itibaren neredeyse 100 yıl boyunca sürekli tartışılmış durmuştur bilindiği gibi. Örneğin Sencer Divitçioğlu da Marx bütün ömrü boyunca Asya üretim tarzı kavramından vazgeçmemiştir. Ama bununla birlikte Marx'ın bu denli üzerinde durduğu Asya üretim tarzı kavramı hiçbir zaman hatta günümüzde bile genel bir tasvip ve kabule mazhar olmamıştır demektedir. Gerçekten de Marx ilk kez 1853 yılında Engels'e yazdığı bir mektupta sözünü ettiği bu konuyu 1855-1859 yılları arasında yazdığı kapitalin bir anlamda ön çalışması olan kapitalizm öncesi üretim biçimlerinde daha geniş olarak işlemiş, sonra da ekonomi politiğin eleştirisine katkının ön sözünde ve kapitalin 3. cildinde yeniden ele almıştır. Ama ilginçtir, Marx'ın bu 3 çalışması da ancak ölümünden sonra yayınlanmıştır her nedense. Hatta bütün kaynaklarca Atüt kavramını tutarlı ve sistemli bir biçimde açıklayan, tek çalışma olarak belirtilen Kapitalizm Öncesi Üretim Biçimleri adlı ünlü yapıtı ise ölümünden tam 56 yıl sonra 1939'da Sovyetler Birliği'nde yayınlanabilmiştir. Galiba Engels bile bu konuda Marx'la tam bir görüş birliği içinde değildir. Örneğin kimi Marxologlar Engels'in 6 Haziran 1853 tarihli mektubunda Marx'a görüşlerini doğru bulduğunu bildirirken bence bunun belli başlı nedeni iklim ve iklimle birlikte toprağın taşıdığı özelliklerdir diye eklemesini aralarındaki bir görüş ayrılığının kanıtı olarak göstermektedirler. Çünkü onlara göre Marx doğulu toplumlardaki bu durgun yapının salt coğrafi nedenlerle açıklanabilmesinin olanaksız olduğuna kesinlikle inanmaktadır. Nitekim Sencer Divitçioğlu da yukarıda sözünü ettiğimiz çalışmasında her ne kadar Engels'in 1853 tarihli mektuplarında Asya ülkelerinin özgür üretim tarzları bahis konusu ediliyorsa da tarihi devirleşme üzerine yazdıklarına bakacak olursak Asya üretim tarzı ile yakından bir ilgisi olmadığını görüyoruz. Asya üretim tarzı kavramı Marx'ı gerçekten bütün hayatı boyunca sürüklemiştir. Buna karşılık Engels'in konuya aynı ilgiyi gösterdiği söylenemez. Kendisi kavrama hiçbir zaman karşı çıkmamış fakat savunmasını da yapmamıştır demektedir. Uzmanların açıklamalarına göre gerçekten de Engels bu konuyu Marx yaşarken sadece bir kez daha Anti-Düring'de şöyle bir değinmiştir. Marx'ın ölümünden hemen sonra yayımlanan Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı kitabında ise bu konunun sözü bile geçmemektedir. İlginçtir, Marx'ın ölümünden sonra da neredeyse ta 1920'lere dek Lenin'in bir iki yazısındaki değinmelerin dışında zaten kimse adını bile anmamıştır bu kuramın. Ünlü Sovyet doğu bilimcilerinden Varga'nın verdiği bilgilere göre Sovyetler Birliği döneminde de ancak 1920-25 yılları arasında batılı endüstri devletlerinde yakın bir gelecekte bir sosyalist devrimin gerçekleşebileceğinden artık iyice umut kesilip devrimci mücadelenin doğuya kaydırılmasına karar verilince Asya tipi üretim tarzı yeniden gündeme gelmiştir. Ancak ne var ki 1925-27 arasında Çin'deki devrim girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca Stalin tarafından gene gündemden çıkarılmıştır. Hatta Stalin'in buyruğuyla yapılan 1930 Tiflis ve 1931 Leningrad toplantılarının sonunda Asya tipi üretim tarzı görüşünü savunanlar Troçkist olmakla suçlanmışlardır. Artık değil incelenip tartışılması, anılması bile yasaktır. Nitekim Varga'da Asya tipi üretim tarzı kavramı Marksist edebiyatımızdan silinmiştir. Ne ekonomi ne de Marksizm-Leninizm kitaplarında adı geçmektedir. Büyük Sovyet ansiklopedisinde bile Asya tipi üretim tarzı maddesi yoktur. Üstelik Marksist doktrinin bu önemli sorununun gerek öğretimde gerekse literatürde ele alınmayışının nedeni hiçbir zaman açıklanmamış, mahkum edilen ve unutulan bu sorun sessizce geçiştirilmiştir diye yazmaktadır. Öyle ki Marx'ın Asya tipi üretim tarzı kavramını ayrıntılı bir biçimde ele alıp işlediği Kapitalizm Öncesi Üretim Biçimleri adlı çalışması ilk kez 1939 yılında Moskova'da yayınlanmış olduğu halde ilginçtir bu konu gene de tartışma gündemine girmemiştir. Nitekim kitabın İngilizce çevirmeni Erich Sche Hobsbawm da yazdığı ön sözde bu eser Marx'ın 1857-58 yıllarında kaleme aldığı tomar halindeki taslaklardan bir bölümdür. Bu notlar 1939-1941'de Moskova'da Grundrisse der Kritik der Politischen ekonomi başlığı altında yayınlandı. Ama daha önce de bunlardan bazı küçük parçalar 1903'te Neue Zeit'te çıkmıştı. Ama ilk yayın zamanı ve yeri dolayısıyla 1952'de bu bölümün Berlin'de broşür olarak yayınlanmasına ve 1953'te de Grundrisse'nin tamamının aynı biçimde yayınlanmasına kadar eseri hemen hemen kimse fark etmedi demektedir. Gerçekten de notlarının tamamının özgün Almanca metninin 1953 yılında Berlin'de yayınlanmasından sonra Marksist aydınlar bu konunun farkına varabilmişlerdir ancak. Kitap hemen İtalyanca ve Romence'ye çevrilmiş ve 1956 yılında yayınlanmıştır. Ama gördüğümüz kadarıyla bu konuyla ilgili Marksist aydınlar arasındaki asıl tartışma kitabın 1964 yılında İngilizce çevirisinin yayınlanmasından sonra başlamıştır. Burada hemen şunu da belirtmek isteriz ki galiba tarihimizde ilk kez bizi yakından ilgilendiren bir savı ve kavramı aydınlarımız da batılı aydınlarla aynı anda tartışma gündemlerini almışlar ve hiç kuşku yok özgün katkılarda bulunmuşlardır. Örneğin Selahattin Hilal 1 Mart 1965 tarihli Eylem dergisinde çıkan Asya tipi üretim biçimi adlı yazısıyla kavramı ilk kez dilimize de aktarmış ve konu hakkında bilgi vermiştir. Aynı yıl çıkan Az Gelişmiş Ülkeler ve Sosyalizm adlı kitap için yazdığı Asya tipi üretim biçimi üzerine açıklamalar başlıklı incelemesiyle de konuyu Türk Marksistleri arasında ilk kez tartışmaya açmıştır. Oysa unutmayalım ki Marx'ın bu kavramla ilgili Kapitalizm Öncesi Üretim Biçimleri, Formen adlı ünlü çalışmasının Fransızca çevirisi ancak 1966 yılında yayınlanmıştır. Gene Godelier'in Asya tipi üretim tarzı ve Marksist şemalara göre toplumların evrimi adlı ünlü yazısı da Fransa'da 1964 yılında çıkmıştır. Ve gene unutmayalım ki Godelier'in makalesi yayınlanmasından topu topu 2 yıl sonra 1966'da Sosyal Yayınlar arasında Atilla Tokatlı tarafından, Marx'ın kitabı da Fransa'da yayınlanmasından sadece bir yıl sonra 1967'de Sol Yayınları arasında Mihri Belli tarafından Türkçe'ye çevrilerek yayınlanmıştır. 1966 yılında Sencer Divitçioğlu da Asya Tipi Üretim Tarzı ve Az Gelişmiş Ülkeler adlı ünlü kitapçığını yayınlamıştır. Elif Yayınları arasında çıkan bu ön çalışmadan bir yıl sonra da 1967'de bu konudaki asıl önemli çalışması Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu adlı kitabı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları arasında çıkmıştır. Sencer Divitçioğlu'nun bu çalışması Essai Modeles Economist adıyla Fransızca'ya da çevrilmiş ve 1967 yılında Recherche Internationale'in 57-58 sayılarında yayınlanmıştır. İlginçtir, 1930'lu yılların başlarında kesinlikle yasaklanmış olan bu konu 1965'ten itibaren Sovyetler Birliği'nde de yeniden tartışılmaya başlanılmıştır. Sovyet Bilimler Akademisi 1965'ten sonra bu konuda tartışmalı toplantılar düzenlemiştir. Sovyet dergileri bu sorunla ilgili incelemeler yayınlar olmuşlardır. Sovyet tarihçileri ve Doğu bilimcileri bu tarihten sonra bu konudaki uluslararası toplantılara katılmışlardır. Bu tartışma aydınlarımız arasında da ta 1971'lere 12 Mart'a kadar sürmüştür anımsadığımız kadarıyla. Doğrusu tam bu tartışmaların başladığı yıllarda tarihimizde ilk kez bir sosyalist partinin de sadece kurulmuş olmakla kalmayıp ülke düzeyinde örgütlenerek gerekli koşulları sağlayıp genel seçimlere katılma hakkını kazanmış olması kuşkusuz bir rastlantı değildir. Bilindiği gibi Türkiye İşçi Partisi tip gerçekten de o güne dek düşünülebilmesi bile olanaksız şeyi gerçekleştirmeyi başarmış ve 10 Ekim 1965 milletvekili seçimlerine 51 ilde katılma hakkını kazanmıştır. O zamanki seçim yasasına göre bir partinin seçimlere girebilmesi için en az 15 ilin bütün ilçelerinde örgütlenmiş bulunması gerekmektedir. Bu, Türkiye İşçi Partisi gibi Marksist, sosyalist bir parti için yerine getirilmesi çok güç bir koşuldur. Çünkü en gelişmiş illerimizin bile çok geri kalmış ve az nüfuslu ilçeleri vardır. Değil buralarda, hatta büyük kentlerimizin dışındaki il merkezlerinde bile ciddi bir biçimde örgütlenmek olanaksızdır. Buna rağmen genç parti militanlarının büyük çabalarıyla bu iş başarılmıştır. Sadun Aren tip olayı ve bu seçimlerin sonunda parlamentoya tam 15 sosyalist milletvekili girmiştir ilk kez. Türkiye İşçi Partisi'nin elde ettiği bu büyük başarıların bizi çok yakından ilgilendiren bu evrensel sorunu aydınlarımızın da ilk kez batılı aydınlarla aynı anda tartışmaya başlamalarında çok büyük rol olsa gerekir kuşkusuz. Doğrusu burada hemen şunu da belirtmeliyiz ki geçmişimizde toplumsal yapımız ve kimliğimizle ilgili böylesine ciddi ve geniş kapsamlı bir başka tartışmayı daha bulabilmek galiba gerçekten olanaksızdır. Marksizm ve mülkiyet kavramı. Atüt tartışması bizce de hiç kuşku yok ki kültürel yaşamımıza yeni yeni boyutlar kazandırmış ve son derece önemli katkılarda bulunmuştur. Örneğin özellikle de Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili üretim ilişkileri, toplumsal ve siyasal yapı, toprak düzeni, mülkiyet hakkı ve bunun gibi konularda ilginç çalışmaları ve tartışmalara neden olmuştur. Diyelim feodalitenin doğulu toplumlarda da var olup olmadığı, askeri ıkta sisteminin bir anlamda feodal bir düzen sayılıp sayılamayacağı uzun uzun tartışılmıştır. Ama burada amacımız doğulu toplumların gerçekten batılı toplumlardan çok farklı oldukları, dolayısıyla bu toplumların ayrı bir toplum türü olarak kabul edilip edilemeyecekleri konusunda yeni bir tartışma başlatmaya kalkışmak filan değildir kesinlikle. Amacımız sadece toprak düzeniyle ilgili taşınmaz, gayrimenkul, mülkiyet hakkı kavramı konusunda birkaç noktaya değinmektir. Üstelik bütün doğulu toplumlardakiyle de değil, sadece Osmanlı İmparatorluğu'ndaki, Hatta onun da özellikle Anadolu'daki toprak düzeni ve mülkiyet ilişkileriyle ilgilidir. Çünkü gördüğümüz kadarıyla ister Atüt tezini savunsun, ister karşı çıksın, ilginçtir bütün tartışmacılar toprak mülkiyeti hakkı konusunu doğulu toplumlar içinde tıpkı batılı toplumlardaki gibi bir ana veri, yani bir belit, aksiyom olarak kabul etmişlerdir savunularında. Örneğin bütün bu tartışmacıların Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunmayan şeyin mülkiyet hakkı değil, özel mülkiyet hakkı, hatta sadece özel toprak mülkiyeti hakkı olduğunda şuncacık kuşkuları yoktur sanki. Öyle ki yukarıda mektuplarından yaptığımız alıntılardan da anlaşılacağı gibi Karl Marx ve Engels de zaten bu görüştedir. Yani onlara göre de bütün doğulu toplumlarda olduğu gibi Osmanlılarda da olmayan tek şey özel toprak mülkiyeti hakkıdır. Hatta Marx'a göre Doğu Cenneti'nin gerçek anahtarı da işte buradadır. Özel toprak mülkiyeti hakkının olmamasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Asya tipi üretim tarzının belirleyici temel öğesi de toprağın mülkiyetinin onu işleyen kişilere değil bir üstün otoriteye, hükümdara ait olmasıdır bu açıklamalara göre. Görüldüğü gibi Marx, Doğu toplumlarında mülkiyet hakkı kavramının oluşup oluşmadığı veya hangi aşamada bulunduğu konusunda kuşkulanma gereği bile duymamış olsa gerektir bu kuramı öne sürerken. Ama işin daha da ilginç yanı, bu tartışmaya sonraki yıllarda katılmış aydınların büyük çoğunluğunun da söz konusu önermeyi, araştırma, doğrulama gereği bile duymadan bir belit, bir temel veri olarak benimseyivermiş olmalarıdır galiba. Üstelik benimseyenler Doğu'yu ancak gezginlerden öğrenen batılı aydınlar da değildir yalnızca. Örneğin Sencer Divitçioğlu da neden bu toplumlarda özel mülkiyet ortaya çıkmamıştır diye sormakta ve tıpkı Marx gibi, Engels gibi bu görüşü savunan öteki batılı aydınlar gibi öyle gözükmektedir ki bu ülkelerde iklim ve toprak şartları asli ve tek üretim aracı olan topraktan mahsul alınabilmesi için geniş sulama tesislerini gerektirmektedir. Bundan dolayı toprağın mülkiyeti özel ellerde olamaz. Toprak ya köyün müşterek mülkü ya da devletin mülküdür diye yanıtlamaktadır. Yani Sencer Divitçioğlu'na göre de Osmanlılarda mülkiyet hakkı kavramı vardır. Bütün topraklar devletindir. Dolayısıyla padişahındır. Olmayan tek şey özel toprak mülkiyeti hakkıdır. Ancak Osmanlılardaki bu mülkiyet hakkı yani padişahın mülk sahipliği gerçekten günümüzdeki gayrimenkul mülkiyet hakkı kavramı ile aynı anlamda mıdır acaba? Doğrusu bu konuda ciddi kuşkularımız vardır. Kim bilir belki Engels de bu konuda aynı kuşkuları duyduğu için Anti-Duhring'de doğuda toprak mülkiyeti terimi bile lisana yabancıdır diye yazmıştır. Hatta öyle ki Marx bile başlangıçta Doğu Cenneti'nin gerçek anahtarının özel toprak mülkiyetinin bulunmamasında yattığını söylemesine karşın sanki zaman zaman doğulu toplumlardaki mülkiyet hakkı kavramı ve ilişkilerinin niteliği konusunda da kuşkuya düşmüştür. Nitekim Sencer Divitçioğlu da Marx'ın Asya üretim tarzında toprakların mülkiyeti hususunda bazen özel mülkiyetin yokluğu, bazen müşterek mülkiyet, bazen de devlet mülkiyeti deyimlerini kullandığını ve toprağı işleyen köylünün durumu hakkında da kesin bir ifade kullanmaktan kaçındığını belirterek bizce Marx'ın da zaman zaman böyle bir kuşkuya düştüğüne işaret etmek istemiş olsa gerektir. Ancak doğulu toplumlardaki mülkiyet ilişkilerini açıklamaya çalışırken çeşitli yerlerde çeşitli deyimler kullanmak zorunluluğunu da duymuş olsa, görüldüğü gibi Marx'ın bu toplumlarda mülkiyet kavramının varlığı ve niteliği konusunda bir kuşkuya düştüğünü söyleyebilmek de galiba olanaksızdır. Çünkü bilindiği gibi Marx'a göre mülkiyet bağımsız bir kavram olmayıp bir ilişkidir ve ilk toplumlardan itibaren vardır. Örneğin 24 Ocak 1865'te Schweitzer'e gönderdiği 1-3-5 Şubat 1865'te Sosyal Demokrat'ta Proudhon üzerine başlığıyla yayınlanmış mektubunda da Proudhon Mülkiyet Nedir adlı yapıtını eleştirirken bu kitabın yetersizliğini ortaya koyan bizzat kendi adıdır. Antik mülkiyet ilişkileri, feodal mülkiyet ilişkileri tarafından ve bunlar da burjuva mülkiyet ilişkileri tarafından yok edilmişlerdir. Demek ki geçmiş mülkiyet ilişkileri üzerindeki eleştiriyi bizzat tarihin kendisi yapmıştır.